Yasanın tekrarı 24. bölümdeki temel konu boşanma konusudur. Bu bölüm Musa'ya verilen yasanın boşanma ile ilgili kesimini ele alarak başlar. Bölümün geriye kalan kısmı da insani ilişkilere ayrılmıştır. Bu ilişkilerde merhamet gösterilmesinin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Değerli kardeşim, Tanrı merhametlidir ve kendisine ait olan halkının da birbirine merhamet göstermesini istemektedir. Yasanın tekrarı 24. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında, eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden kovarsa, kadın adamın evinden ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenirse, ikinci kocası da ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp verir, onu evinden kovarsa, ya da ikinci adam ölürse kadını boşayan ilk kocası onunla yeniden evlenemez. Çünkü kadın kirlenmiştir. Bu Rabbin gözünde iğrençtir. Tanrınız Rabbin mülk olarak size vereceği ülkeyi günaha sürüklemeyin diye yazıyor. Belki de şu anda merak ediyorsunuz. Acaba evlilik neden bu gibi esaslara dayanıyor? Çok basitçe diyebilirim ki Tanrı insanların keyiflerine göre eş değiştirmelerine karşıdır. Aslında az önce okuduğum ayetlerde yasaklanan budur. Birisi herhangi bir bahaneyle karısını boşayıp başka bir kadınla evlenir ve boşanan kadını bir başkası alır, sonunda bu eylemler eş değiş tokuşu yapmaktan farksız duruma girer. Eşler konusunda alışveriş olmayacaktı. Burada sözü edilen boşanma olayı oldukça kolay görünüyor, öyle değil mi? Gerçekten de çok kolay bir işti. Günümüzde bazı ülkelerde boşanmak oldukça kolaydır. Ama buradaki boşanma olayı hepsine taş çıkarır sanırım. Öyleyse sormalıyız, Tanrı buna neden izin veriyordu? Biliyor musunuz, Rab İsa Mesih'in kendisine şahsen bu aynı soru soruldu. Matta 19. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında Ferisiler İsa'ya, öyleyse dediler, Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi. İsa onlara, inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. İşin aslına bakılacak olsaydı, boşanmanın tek kabul edilebilir gerekçesi zina olmalıydı. İsa Mesih, Musa'nın zamanındaki duruma değinirken Tanrı'nın boşanmaya bu şekilde izin vermesinin nedenini insanın katı yürekliliğine bağladı. Tanrı'nın izin verdiği daha birçok durum vardır ama yer almasına izin verdi diye bu olayların Tanrı tarafından onaylandığını söyleyemeyiz. Bazen Tanrı kendi hayatımızda bile bazı yanlış şeyleri yapmamıza izin verecektir. Çünkü yüreklerimiz o durumda katılaşmış olabilir. Katı yüreğimizden dolayı varsın olsun der ama bunu onaylamaz. Günümüzde bile boşanma olaylarında Tanrı izin verse bile bunu katı yürekli olduğumuzdan dolayı yapar. Bu gerçeği hem aileler içerisinde gelişen olaylarda hem de kendi kişisel hayatımızda görebiliriz. Tanrı merhametlidir ve bize lütufkar davranır ve bazı konularda göksel isteğe tam uymuyor olsa bile hayatımızda bazı davranışlarımıza izin verir. Ama bunları onaylamaz. Onun lütfunu bize açıklayan aslında onun yasaklamayan isteğidir. Bunu bildiğimiz için kendimizi daha ruhsal görenlerimiz dikkat etsin ve diğer kardeşleri kolayca eleştirmeyelim. Yasanın tekrarı 24. bölüm 5. ayette, yeni evli bir adam savaşa gitmeyecek, ona herhangi bir görev verilmeyecek. Bir yıl özgürce evinde kalıp karısını mutlu edecek diyor. Bakın, savaş zamanında bile Tanrı yuvayı korumaktadır. Evlilikte verilen vaatlere sadık kalınması için Tanrı gereken her şeyi yapar. Yasanın tekrarı 24. bölüm 7. ayette ise İsrailli kardeşlerinden birini kaçırıp ona kötü davranan ya da onu satan adam yakalanırsa ölmeli. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız diyor. İnsanlar ne derlerse desinler Tanrı kölecilikten nefret eder. Bu ayette bunu açık şekilde görmekteyiz. Yasanın tekrarı 24. bölüm 20 ila 22. ayetlerde, zeytin ağaçlarınızı dövüp ürününü topladığınızda dallarda kalanı toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Kalanları yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız. Bağ bozumunda arta kalan üzümleri toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız. Mısır'da köle olduğunuzu anımsayın. Bunun için böyle davranmanızı buyuruyorum, diyor. Aciz kalanlara, mağdur durumda olanlara uzanan ilk yardım eli Tanrı'nın elidir. Tanrı'nın fakirlere yardım etmek için hazırlamış olduğu bir program vardır ve insan programlarından farkı bunun her zaman işler durumda olmasıdır. Eski Antlaşma'da Rut kitabı bu yasaların pratiğe nasıl döküldüğünü bize açıklar. Yasanın tekrarı 25. bölümdeki temel konu 40 kırbaç cezası, dulların korunması, Amaleklilerin yargılanışı konularının temel konu olduğunu görürüz. Bu bölüm gerçekten kayda değer bir bölümdür. Çünkü Tanrı bu bölümde suçsuzları nasıl koruduğunu açıklıyor. Bunu nasıl yapıyor? Örneğin başka erkek kardeşi olan bir adam evliliğinde çocuk yapmadan öldüğü zaman onun ismi yok olmasın diye Tanrı bazı talimatlar verdi. Bölümün sonunda Amaleklileri yeryüzünden yok etmek için bir buyruk verir Tanrı. Bazı suçlar kişiler arasında çıka gelen herhangi bir sorundan ya da antlaşmazlıktan dolayı oluşuyordu. Buna bugün belki de bu gibi davranışlara haylazlık ya da yaramazlık deriz. Bunlar ciddi bir suçu teşkil edemezler. Musa'nın yasasına göre idam cezasını gerektiren nitelikte suç sayılmıyordu bunlar. Ama yine de bir ceza verilmeliydi ve bu gibi durumlarda kırbaçlamaya gidilirdi. Şöyle yazar yasanın tekrarı 25. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında. Kişiler arasında bir sorun çıktığında taraflar mahkemeye gittiğinde yargıçlar davaya bakacak, suçsuzu aklayacak, suçluyu cezaya çarptıracaklar. Eğer suçlu kişi kamçılanmayı hak ettiyse yargıç onu yere yatıracak ve önünde suçu oranında sayıyla kamçılatacak. Suçluya 40 kırbaçtan fazla vurulmamalı. Kırbaç sayısı 40'ı aşarsa kardeşiniz gözünüzde aşağılanabilir. Sevgili dostum, burada yine Rabbin merhametini görebiliriz. 40 kırbaç aslında en yüksek limit olarak verilebilirdi. Bu sınırlama olmasaydı bir kişiyi kırbaçla bile öldürebilirlerdi. Bir de kırbaç kadar verilen kırbaç darbeleri işlenen suçun ya da yaramazlığın derecesine göre vurulurdu. Günümüzde bu çeşit ceza tipi tamamıyla tarihe karışmıştır. Bir kez kırbaçlama cezasının birkaç avukat arasında tartışıldığına tanık olmuştum. Bunu çok ilginç buldum. Bu cezanın tekrar uygulanması halinde, yani herkesin gözü önünde kırbaç cezası verilmeye başlanırsa, çağımıza musallat olan yasasızlığın önüne geçilebileceği konusunda hemfikir olmuştu bu avukatlar. Birisi hafif bir suç işlediği zaman onu hapse atmaktansa herkesin önünde kırbaçlamakla daha etkin bir ceza uygulanabileceğini ileri sürüyorlardı. Herhalde bu gibi suçların bu şekilde cezalandırılması en uygun ve etkin ceza sistemi olduğundan dolayı Rab bunu buyurdu. Bu ceza sisteminin etkili olup olmadığını araştırmaya kalkarsak göreceğiz ki İsrail'de işlenen suçların sayısı çok azdı. Yasanın tekrarı 25. bölüm 4. ayette harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksın diye yazıyor. Burada gerçekten Rab güzel bir şey yapıyor. Öküzü bile koruyor. Bir harman yerinde öküzlerin ağızlarının bağlı olduğunu, sahibinin durmadan öküze vurmasını Tanrı durdurdu. Bunu yapma, öküzün ağzını bağlama, çünkü bu hayvan senin için çalışıyor. Senin için harman dövüyor. Hiç olmazsa biraz yemesine izin ver şeklinde bir buyruk verdi. İlginç bir şekilde Elçi Pavlus Korint'teki imanlara yazarken eski antlaşmaya değinerek bu yasa kitabından şöyle bir aktarma yaptı. 1. Korintliler 9. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında. Musa'nın yasasında harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksın diye yazılmıştır. Tanrı'nın kaygısı öküzler mi, yoksa bunu özellikle bizim için mi söylüyor? Kuşkusuz bizim için yazılmıştır bu. Çünkü çift sürenin umutla sürmesi, harman dövenin de harmana ortak olma umuduyla dövmesi gerekir. Aranızda ruhsal tohumlar ettiysek sizden maddesel bir harman biçmemiz çok mu? Paulus yasa kitabındaki bu buyruğu güncel hayata nasıl uyumluyor, gördünüz mü? Ne demek istiyor? Aranızda Rab'be hizmet eden ruhsal çobanın da yemeğe ihtiyacı vardır. Onun da payını vermeyi unutmayın diyor. 1. Korintliler 9. bölüm 14. ayette ise bunun gibi Rab müjdeyi yayanların da geçimlerini müjdeden sağlamasını buyurdu diye açıklamasını noktalıyor Elçi Paulus. Sana ruhsal alanda hizmet veren kişi seni ruhsal gıda ile besliyor. Buna karşılık onun fiziksel ihtiyaçlarını karşılarsan olmaz mı? Zamanını ruhsal hizmete veren adamın verdiği hizmetinin karşılığını alması doğaldır. İşte Paulus eski antlaşmadaki bu ayetin açıklamasını bu şekilde yapıyor. Radyoda yayınlanmak üzere bilgisayara kaydetmesi için mikrofonda konuşurken kendimi bazen harman döven öküze benzetiyorum. Tabii ruhsal alanda. Bu da benim isteğim ve arzumdur. Yani harmanı dövmek. Harman döven öküzün ağzını bağlama diyor Tanrı. Bunun yorumunu size bırakıyorum. Şimdi yasa kitabının bu bölümünde bir başka konuya geçiyoruz. Bana Rabbin espri anlayışı yoktur derseniz buna asla inanmam. Burada dulların korunması için Rab bir yasa verdi. Rut kitabında bu yasanın işlerliği kanıtlanmıştır, ancak ben bu yasayı biraz gülünç buluyorum. Şöyle yazar. Yasanın tekrarı 25. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse, ölenin dulu aile dışında biriyle evlenmemeli. ölenin kardeşi dul kalan kadına gidecek. Onu kendine kara olarak alacak. Ona kayınbiraderlik görevini yapacak. Kadının doğuracağı ilk oğul ölen kardeşin adını sürdürsün. Öyle ki ölenin adı İsrail'den silinmesin. Bu yasada görüyoruz ki Tanrı kadınlığı korumaktadır. Son zamanlarda insan hakları gündeme gelirken bir de kadının hakları gündeme geldi. Bu konu üzerinde makaleler, kitaplar yazılmakta. Sanki yeni bir şeymiş gibi görülmektedir bu konu. Eski günlerden beri Tanrı kadının haklarını korumak için girişimde bulunmuştur. Hatırlamamız gereken bir şey var. İsrail ulusu içinde yaşayan halkın büyük bir kısmı rençberlikle meşguldü. Vaat edilen topraklar tüm İsrail ulusu arasında paylaşılmıştı. Her oymağa belli bir alan ve oymaklar içinde her aileye belli bir arazi verildi. Aile reisi öldüğü zaman ona ait olan tarla, mahsuller ve hayvanlar onun ailesine geçmeliydi. Ölen adamın çocuğu yoksa bu nasıl olacaktı? Bundan başka dul kalan eşi tarlalara, hayvanlara nasıl bakacaktı? Ailesini nasıl geçindirecekti? Yardıma ihtiyacı olacaktı. Belki de diyeceksiniz ki dul kadın birisiyle evlenebilirdi. Evet, buna karşı bir yasa yoktu ama İsrail ulusuna ait olmayan biriyle evlenirse o zaman bir yabancı İsrail ulusuna ait topraklara sahip çıkmış olacaktı. Tanrı bunu yasaklamıştı. İsrailli olmayan birisiyle evlenemezdi. Bu durumda ilginç bir şey oluyor. Dul kadının kendisi seçim yapıyor ve birisine evlenme teklifinde bulunuyor. Evlenme teklifinde bulunacağı kişi ise ölen eşinin kardeşi, yani kayınbiraderiydi. Ölen eşinin kardeşlerinden birine gidip onu koca olarak seçebilirdi. Kocasının kardeşi yoksa en yakın akrabalarından birine gidebilirdi. Yasanın tekrarı 25. bölüm 7. ayette, ama adam kardeşinin dul karısıyla evlenmek istemiyorsa, dul kadın kent kapısında görev yapan ileri gelenlere gidip şöyle diyecek: kayınbiraderim İsrail'de kardeşinin adını yaşatmayı kabul etmiyor. Bana kayınbiraderlik görevini yapmak istemiyor. Bunu yanlış anlamayın. Kayınbiraderi onunla evlenmek istemiyor diye yaygaracılık yapmıyor kadın. Kent kapısı o zamanın mahkemesiydi. Yani kayınbiraderi onunla evlenmeyi reddederse onu mahkemeye verebilirdi. Yasanın tekrar 25. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında kentin ileri gelenlere adamı çağırıp onunla konuşacaklar. Eğer adam onunla evlenmek istemiyorum diye üstelerse kardeşinin dul karısı ileri gelenlerin önünde adamın yanına gidecek, onun ayağındaki çarığı çıkaracak, yüzüne tükürecek ve kardeşine soy yetiştirmek istemeyen adama böyle yapılır diyecek. Adamın soyu İsrail'de çarığı çıkarılanın soyu diye bilinecek. Evet, adam bu dul kadınla evlenmek istemiyorsa kadın onu mahkemeye verebilirdi. İnsani ilişkilerde ortaya çıkan sorunların görüşüldüğü yer, yani mahkeme yeri, kent kapısıydı. Orada kentin ileri gelenleri bir araya gelip bu gibi sorunlara çözüm bulmaya çalışıyorlardı. Kadın bu adamlara gidebilirdi. Bu adamlar kayınbiraderiyle konuştuktan sonra hala onunla evlenmek istemiyorsa o zaman ceza verilmeliydi. Musa'nın yasasına göre yerine getirmekle yükümlü olduğu bir görevi yerine getirmediği için herkesin gözü önünde aşağılanacaktı. Ayağındaki çarığın çıkartılıp yüzüne tükürülmesi çok aşağılayıcı bir hareketti. Bundan ayrı herkes onun kardeşine karşı kötü davrandığını bilecekti. Sadece kendi kardeşine karşı değil, ailesine, oymağına ve tüm İsrail ulusuna karşı kötü davrandığı herkesçe bilinecekti. İşte burada Tanrı'nın dulları nasıl koruduğunun bir örneğini görebiliyoruz. Rut kitabında bu yasanın ne şekilde uygulandığına tanık oluyoruz. Rut olayında bu yasa etkin bir şekilde uygulanıyor. Böyle bir olayın İsrail ulusu içindeki bir aileyi nasıl etkileyeceğini göz önünde canlandırabilir misiniz? Diyelim ki Efraim oymağından bir ailenin 4 oğlu vardır ve bir çiftlikte yaşıyorlar. Yine varsayalım ki gece oğullardan biri evden ayrılıyor ve bir süre sonra geri geldiğinde ıslık çalarak odasına giriyor. Yüzünden belli, zevkten dört köşe olmuş. Hemen bir şeyler gelişmekte olduğunu hisseden aile fertleri bir araya toplanıp ne olduğunu soracaklar. Her akşam böyle nereye gidiyorsun? Az bir soruşturmadan sonra delikanlının komşu çiftlikteki ailenin küçük kızına aşık olduğu ortaya çıkar. Delikanlı, ben iyi bir komşu olmaya çalışıyorum da bu nedenle aileyi ziyaret ediyorum dese bile işin içinde bir şeyler olduğu fark edilecektir. Sonunda delikanlı kıza aşık olduğunu kabul edip onunla evlenmeyi düşündüğünü açıklayacaktır. Şimdi yine farz edelim ki diğer kardeşleri bu kıza o kadar ısınamamışlar. Belki de ona öğüt vermeye kalkışacaklar. Bak oğlum, bu gibi düşüncelere kafanda yer vereceksen önce git bir doktora görün. Bu kız ile evlenmeden önce sağlığının yerinde olduğuna emin olmak istiyoruz. Yani bir hastalığın falan olmasın. Bakarsın, sen evlendikten sonra sana bir şey olursa biz bu kızın başımıza bela olmasını istemeyiz. Böyle bir durumda evlilik hiç de şahsi bir tercih olamazdı. Evlilik bir aile meselesiydi. Delikanlı sevdiği kızla evlenecekse tüm ailenin onayını almalıydı. Bu yine aileler arasında sıkı bağların gelişmesini sağlamak için Tanrı'nın tasarladığı bir şeydi. Dul kadınların korunması gerekiyordu. Bunun yanı sıra İsrail ulusuna ait toprakların da korunması gerekliydi. Bu şekilde İsrail'e verilen topraklar ve bunun içinde her aileye verilen toprak yine aile içerisinde kalacaktı. Onlar için çok uygun bir yasaydı bu. Şimdi başka yasalara geliyoruz. Bunlar savaşta ne gibi sorumluluklar olduğunu ve herkesin ne yapması gerektiğini açıklar. Bunun yanı sıra Tanrı onlara dürüstlük konusunda yasalar veriyor. Ölçülerinde, tartılarında dürüst olacaklardı. Alışverişte, ticaret alanında tam anlamıyla dürüst olmaları gerekiyordu. Çıkış kitabının 17. bölümünde Amaleklilerin İsrail ulusuna saldırdığını okuyabiliriz. İsrailliler Mısır'dan çıktıktan sonra Amalekliler onlara saldırmıştı. Amalekliler kimlerdi? Çölde dolaşan göçebe bir kabileydi. Yasanın tekrarı 25. bölüm 17 ile 19. ayetler arasında siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın. Siz yorgun ve bitkinken yolda size saldırdılar. Geride kalan bütün güçsüzleri öldürdüler. Tanrı'dan korkmadılar. Tanrınız Rab, mülk edinmek için miras olarak size vereceği ülkede sizi çevrenizdeki bütün düşmanlardan kurtarıp rahata kavuşturunca Amaleklilerin anısını gökler altından sileceksiniz. Bunu unutmayın diyor. İsrail'in tarihinde görüyoruz ki Refadim denilen bir yerde hiçbir neden yokken Amalekliler İsrail halkına saldırmıştı. Belki hatırlayacaksınız, bu savaşta Musa bir tepe üzerinde oturmuş ve ellerini havaya kaldırmıştı. Musa'nın elleri yukarıda kaldıkça İsrail savaşta galip geliyordu. Ellerini indirdiği zaman mağlup olmaya başlıyorlardı. Bu nedenle Harun ve Hur Musa'ya yardım edip kollarını havada tutmakla sonunda savaşı kazanmışlardı. O gün Tanrı çok ilginç bir şey söyledi. Mısır'dan çıkış 17. bölüm 14. ayetti. Rab Musa'ya bunu ana olarak kayda geç dedi. Yeşua'ya da söyle. Amaleklilerin adını yeryüzünden büsbütün sileceğim. Daha önce söylemiştim. Amalek bizim şimdiki hayatımızda bedeni ve bedensel istekleri simgeler. Bu bedensel arzuların kökünde Adem'den miras aldığımız benlik vardır. Kutsal kitap buna eski Adem de diyor. Tanrı bu eski Adem'i tamamiyle ortadan kaldırmak amacındadır. Basitçe diyebiliriz ki bu eski benlik bizimle sürekli kalacak olursa onunla birlikte cennete giremeyiz. Hem sende hem de bende o eski Adem vardır. Bu benlik her zaman Tanrı'ya baş kaldıracaktır. Rab'be hiçbir zaman itaat edemez. Evet, kısaca Amalek insan bedenini ve bedenin arzularını temsil eder. Musa Amalek savaşından sonra Mısır'dan çıkış 17. bölüm 16. ayette "Eller Rabbin tahtına doğru kaldırıldı." dedi. Rab kuşaklar boyunca Amaleklilere karşı savaşacak. 23. bölümde gördük ki eski benliğimizden nefret edemeyiz. Kendimize işkence yapmakla bedensel arzuların üstesinden gelemeyiz. Yani süper ruhsal bir hayat sürdürmeye girişmekle, uzun oruç fasıllarına girmekle, bedenimizi dövmekle ona karşı zafer kazanamayız. Böyle davranışlarla hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Ama sürekli bir ruhsal savaş içinde olduğumuzu bilmeliyiz. Ve bu bilinç içerisinde hareket etmeliyiz. Savaş hangi güçler arasındadır? Beden ile ruh arasında. Galatyalılar 5. bölüm 17. ayette, çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz diyor. Biz değerli kardeşim, bedenimize karşı savaşmakla ona üstün gelemeyiz. Savaş aslında beden ile ruh arasındadır. İçimizdeki kutsal ruha kendimizi teslim ettikçe bedensel isteklere karşı durmuş olacağız. Bedeni ancak ruh sayesinde öldürebiliriz. İçimizde ürün verecek olan yine sadece ruhtur. Amalek'in anısını gökler altından silecek olan Rabbin kendisidir. Savaş ona aittir ve o kazanacaktır. Biz sadece onun zaferi içinde kutlamalar yapabiliriz. Ben şahsen Rab'be şükrediyorum. Çünkü bedendeki bedensel istekleri ve bedenin kendisini bir gün tamamıyla ortadan kaldıracaktır. Yasanın tekrarı 26. bölümde iki temel konu vardır. İlki ilk ürünler ve daha sonra da Rab'be şükretme konuları. Şimdi çalışacağımız bu bölümde ilk ürünlerin Rab'be nasıl sunulduğu en güzel şekliyle anlatılmaktadır. İsrail ulusu her şeyin Rab'den geldiğini belirtmek ve Rab'bin verdikleri için şükretmek amacıyla ona olgunlaşmış olan ilk ürünlerinden bir kısmını getirip sunuyorlar. Rab şu talimatı verdi. Yasanın tekrarı 26. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında. Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinerek yerleştiğinizde Tanrınız Rabbin size vereceği ülkenin topraklarından topladığınız bütün ürünlerin ilk yetişenlerini alıp sepete koyacaksınız. Sonra Tanrınız Rabbin adını yerleştirmek için seçeceği yere gideceksiniz. O dönemde görevli kahine gidip Rabbin bize ant içerek atalarımıza söz verdiği ülkeye geldiğimi Tanrın Rabbe bugün bildiriyorum diyeceksiniz. Kahin sepeti elinizden alıp Tanrınız Rabbin sunağının önüne koyacak. İsrailli ilk ürünlerinden Rabbe sunmak için geldiğinde ilkin onları bir ulus olarak Mısır'daki kölelikten nasıl kurtardığını hatırlayacaktı. Tanrı onları yalnızca Mısır'dan kurtarmadı. Aynı zamanda onlara vaat ettiği ülkeye getirdi onları. İçinde her şeyin bol olduğu bir ülkeye. Yasanın tekrar 26. bölüm 5. ayette sonra Tanrınız Rabbin önünde şu açıklamayı yapacaksınız. Babam göçebe bir Aramlıydı. Sayıca az kişiyle Mısır'a gidip orada yaşamaya başladı. Orada büyük, güçlü, kalabalık bir ulus oldu. Burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Rabbe ait olan kişi önce Rabbe günahlarını ikrar etmekle yaklaşıyor. Ne diyecekti? Babam göçebe bir Aramlıydı. Neden bu sözleri açıklamaları gerekliydi? İbrahim İsrailli değil miydi? Hayır, aslında İbrahim İsrailli değildi. Onun oğlu İshak da bir İsrailli değildi. Biraz daha ilerleyelim. Yakup İsrailli miydi? Kılı kırk yaracaksak buna da hayır yanıtını vermeliyiz. Teknik açıdan Yakup İsrailli değildi. Mısır'a göç eden bu aile, yani Yakup'un ailesi Aramlıydı. Yani Suriyeli. İsrailler ve İsmailliler hep İbrahim'in soyundan geldiler. Yasanın tekrar 26. bölüm 6 ila 10. ayetler arasında Mısırlılar bize kötü davranarak baskı yaptılar. Bizi ağır işlere zorladılar. Atalarımızın tanrısı Rab'be yakardık. Rab yakarışımızı duydu. Çektiğimiz sıkıntıyı, emeği, bize yapılan baskıyı gördü. Bunun üzerine güçlü elle, kudretle, büyük ve ürkütücü olaylarla, belirtilerle, şaşılası işlerle bizi Mısır'dan çıkardı. Bizi buraya getirdi. Bu toprakları, süt ve bal akan ülkeyi bize verdi. Şimdi Ya Rab, bize verdiğin toprağın ürününün ilk yetişenini getiriyorum. Sonra sepeti Tanrınız Rabbin önüne koyup onun önünde yere kapanacaksınız diyor. İsrail halkı için bu kutlama zamanı Rabbe şükürler yükseltmek için düzenlenmişti. Bunu yürekten yapacaklardı. Şükür günü nedir? Her şey için Rabbe yürekten şükretmek amacıyla bazı etkinlikler düzenlemek demektir. Bu iyi bir şeydir ama genelde bu gibi kutlama günlerinde gereğinden fazla yeriz, midemizi tıka basa doldururuz. Bugünlerde o kadar çok yemek yeniyor ki insanın midesi bozulabilir. Genelde insanlar bu gibi şükür günlerinde şükretmesini unutup kendi midelerine bakıyorlar. Böyle bir gün düzenlenecekse bunu gerçekten Rab'be şükretmek için yapmalıyız. İsrail ulusu gerçekten Rab'be şükretsin diye özel bir gün düzenlenmişti. Mesih inancının daha eski günlerine dönecek olursak ve iman babalarımızın bu şükür gününü nasıl kutladıklarına bakacak olursak göreceğiz ki onlar da gerçekten Rab'be şükretmek için sunular getirirlerdi. Fazla bir şeyleri olmasa bile, yokluklarında bile sunularını Rab'be getirirlerdi. Evet, dudaklarımızla, ezgilerle ve ilahilerle Rab'be şükürler yükseltmek iyi bir şeydir ama bunun yanı sıra para kesemizde açıp gerçekten şükran borcumuz olduğunu Rab'be göstermek için onun tapınağına, kilisesine, egemenliğinin kuruluşu için yapılan işlere katkıda bulunabiliriz. Rabbi hem dudaklarımızda hem de para keselerimizde yüceltmesini bilmeliyiz. Bu bölümün ikinci kesimi İsrail ulusunun Rab'be itaat edeceği konusunda vereceği vaat ile ilgilidir. Rab'be itaat edeceklerini beyan etmelerini Rab onlardan istiyor. Yasanın tekrar 26. bölüm 12 ila 13. ayetlerde 3. yıl ondalığı verme yılı, bütün ürününüzün ondalığını bir yana ayırın. Ayırma işini bitirdiğinizde ondalığı Levillere, yabancılara, öksüzlere ve dul kadınlara vereceksiniz. Öyle ki onlar da kentlerinizde yiyip doysunlar. Sonra Tanrınız Rab'be, bana buyurduğun gibi Rab'be ayırdıklarımı evden çıkarıp Levillere, yabancılara, öksüzlere ve dul kadınlara verdim diyeceksiniz. Buyruklarından ayrılmadım, hiçbirini unutmadım. İsrail, Rab'bin verdiği buyrukları yerine getirdiği sürece Tanrı'nın öz halkı olarak ayrıcalıklı konumunu koruyacaktı. Bu konumda diğer uluslardan daha üstün olacaklardı.